just perfect even me. Herkese merhabalar, ben Levon Traç. Predator dediğimiz zaman biz donanımcıların ilk aklına gelen direkt Acer markası oluyor. Üst segment kaliteli ürünlerini gördüğümüz zaman direkt Predator serisidir bu diyebiliyoruz. Ve bu videomuzdaysa yine Acer'ın Predator serilerinden Helios 300 model dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce şurada kutusunu göstereceğim sizlere. Yani kutu açılımı yaparak boşa vakit kaybetmeyelim. Siyah bir kutu da geliyor. Bunu bilin istiyorum. İçinde gerekli tüm detayları barındıran kitapçıklar mevcut ve tabii ki de doğal olarak şarj ünitesi de bulunuyor elbette. Şimdi hemen vakit kaybetmeden incelemeye geçebiliriz.
Acer Helios 300 modeli her zaman olduğu gibi Predator'a yakışır şekilde köşeli ve keskin hatlara sahip bir tasarımda. Kırmızı, siyah ve black chrome renk tonlara hakim. Monitörün olduğu panel siyah krom ve zımparalanmış parmak izi yapmayan metal alaşım malzemeden. İki tarafında kırmızı kabartmalı şeritler bulunurken Predator logosu ile yazısı ortada yer almış. Soğutucu kısmının olduğu arka egzoz panel ise kırmızı renkte ve ızgaralı yapıda. Havalandırmaya ek olarak ciddi bir şıklık katmış diyebilirim. 43 cm uzunluk, 28 cm enine sahip olan Helios 300, 29 mm kalınlığa ve 3 kg ağırlığa sahip. Ki 17.3 inç panele sahip oyuncu laptopları ile kıyaslandığında ağırlık gayet makul seviyede. Panelden devam edelim. 15 inç dizüstülere nazaran gaming modellerde 17.3 inç şahsen bana göre olması gereken boyut. Ki sadece oyun odaklı düşünmemek lazım. Üst seviye grafik kartları barındıran modellerde tasarım, video edit işlemlerinizi de yapabildiğiniz için panelin geniş olması büyük bir artı. Ayrıca şuna da değineyim. Helios 300'ün 15.6 inç panele sahip olan modellerde bulunuyor elbette. 17.3 inç ölçülerine sahip olan LCD ekranı Full HD 1920x1080 piksel çözünürlükte yansıma yapmayan IPS panele sahip ve 60 Hz tazeleme oranı sunuyor. 60 Hz tazeleme oranına takılan kullanıcılar elbette olacaktır fakat kullanılan grafik kartı itibariyle bu uygun görülmüş. Sonuçta bu dizüstü bilgisayarlar oyun odaklı olduğu için güncel oyunlar ve ultra grafik ayarları baz alınarak tasarlanıyor. Ultra ayarlarda GTX 1060 ile güncel oyunlarda 60-80 FPS aralığı aldığınızdan 144 Hz panel gereksiz olurdu bunun için. Zaten oyun testlerimizde tekrar değerlendireceğiz. Tasarımdan devam ederken klavye ve touchpad düzenine değinelim. Tam boy tuş yapısına sahip olan klavye, membran ve sessiz bir yapıda. Yüzeyin hemen üstüne doğru konumlandırılmış ki bu sayede oyun oynarken altta kalan kısım bilek dayama desteği olarak iş görüyor. Touchpad ise tablanın alt orta kısmında bulunuyor. Gayet hassas ve yüzey ile bütünleşik olması şık bir görüntü sunmuş. Tuşların karakter boyutu oldukça büyük ve okunabilir seviyede. Alttan aydınlatmalı sadece tek renk kırmızı led tüm tuş takımını aydınlatıyor ve tuşlara bastığınız an otomatik devreye giriyor. Helios 300'ün bağlantılarına baktığımızda sağ kısımda güç girişine yer verilmiş. Hemen yanında bildirim ledleri ile 2 adet USB 2.0 çıkışları bulunuyor ve 1 adet ortak kullanımlı kulaklık ve mikrofon giriş jack bağlantısı da mevcut. Sol kısma baktığımızda ise Razer 45 Gigabit Ethernet bağlantısı, hemen yanında USB 3.1 destekli Type-C girişi ve 1 adet de USB 3.0 bağlantı noktası mevcut. Ekstra görüntü cihazlarını kullanabilmeniz içinse 1 adet HDMI 1.4 ve SSD kart okuyucuya da yer verilmiş. Şimdi Helios 300'ü bir parçalayalım ve özelliklerine değinelim. Laptopu ters çevirdiğimizde bolca hava kanalları olduğunu görüyoruz. 4 adet kauçuk ayak sayesinde hem kaydırmazlık sağlanmış hem de zeminden yaklaşık 3 mm yükseltilerek alttaki fanlara hava akışı sağlanmış. Kullanıcıların hızlıca ulaşabileceği 2 adet vidalı kapak mevcut. Sağ kısımda DDR4 bellek yuvaları, sol kısımda ise 2.5 inç SATA HDD yuvası. Vidalarını söktükten sonra Toshiba marka 2.5 inç boyutlarda 1TB ve 5400 RPM'lik bir HDD olduğunu görüyoruz. SATA 6GB bölü saniye destekli olan bağlantıda dilerseniz kolayca disklerinizi değiştirme imkanınız var. Sağ kısımdaki kapağı da sökelim. 16 GB ve 2400 MHz frekansında tek modül DDR4 belleğe sahip ve 1 adet boş slot da mevcut. Toplamda 32 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Şimdi iç yapısına bakalım. Tamamıyla vidalı bir yapıda görünse de sökmesi telefonlara benziyor diyebilirim. Yani ne çok kolay ne de çok fazla uğraştırıyor. Hemen alt kısmı genişçe 3220 mAh'lık bir batarya yer alıyor. Hemen iki tarafta sizlerin de görebileceği gibi stereo hoparlörler bulunuyor. Gayet güçlü ve büyük hoparlörler bunlar. Ve laptopumuzun sağ ve sol kısmında USB çıkışlarımız yer alıyor. Fakat anakart hemen şu kısımda görebileceğiniz boyutta. Hemen anakart üzerinde bir adet Hynix belleklere sahip M.2 slotu ve M.2 SSD'si yer alıyor. Ve hemen yan kısmında 2 adet DDR4 bellek slotları da mevcut. Ve hemen şu kısımda sizin de görebileceği gibi Qualcomm'un Atheros çipi de yer alıyor. Dizüstü bilgisayarımızın arka kısmını açmaktaki en büyük etken elbette ki donanıma ve özellikle soğutucuya bakmak. Hemen chipsetimiz şu kısımda yer alırken işlemci ve GPU'muz görebildiğiniz gibi bakır borularla soğutuluyor. 3 adet bakır boru geçiyor. İşlemci üzerinden 2 tanesi GPU'ya doğru uzandığımızda 3. bakır boru yer alıyor. Turbo fanlarda küçük bir ayrıntıya değinmek istiyorum. Bu fanlar plastik kanatlara değil tamamıyla metal kanatlara sahip ve bayağı güçlü fanlar olduğunu söyleyebilirim. Tabi çalıştırdıktan sonra ses değerlendirmesini de hep beraber yapıp göreceğiz. RPM hızlarına da bakacağız. Dizüstü bilgisayarımızın iç düzeni bu şekildeydi. Şimdi diğer detaylara geçebiliriz. Intel'in HM175 adını verdiği chipsetli anakartın dahili donanımlarına baktığımızda yine Intel'in 7. nesil Kaby Lake adlı mobil platformları için geliştirilen i7-7700HQ işlemcisine yer verilmiş. 14 nm teknolojisine sahip olan işlemci 4 çekirdek ve 8 izlekli giriş frekansında 2.8, turbo boost frekansında 3.8 GHz hızında çalışıyor. 6 MB cache belleği bulunan işlemci tam yükte 45 W TDP değerine sahip ve Intel'in dahili HD Graphic 630 GPU'sunu barındırıyor. Dahili GPU bu tarz gaming dizüstü bilgisayarlar için güç tüketimini oldukça azaltıyor. Ki Intel'in HD Graphic 630 GPU'su 4K video ve web uygulama gibi işlemleri rahatlıkça destekleyebildiğinden laptopumuzda bulunan GTX 1060 ekran kartı aktif olmuyor. Bu sayede pil kullanımı önemli ölçüde azalıyor ve daha uzun kullanım ömrü sağlıyor. GPU'da ise Nvidia'nın GeForce GTX 1060 6 GB versiyonu mevcut. Burada hızlıca bir detay vereyim. Bu GPU mobil sürüm değil. Yani bildiğimiz GTX 1060. 6 GB DDR5 bellek ve 1280 CUDA Core çekirdeğine sahip. Frekanslarda farklılık var elbette. Hemen altta göreceğiniz gibi GPU clock yani saat hızları referans tasarıma göre biraz düşürülmüş. Referans modelde base clock 1506 MHz iken bunda 1455 MHz. Fakat boost frekans hızı referans tasarımından yüksek yani düşük bir miktarda overclock edilmiş. GPU saat hızının giriş seviyesinin biraz düşürülmesi elbette güç tüketimi için yani bu noktada çok akıllıca bir hamle olmuş diyebilirim. Helios 300'de 1 adet 1 TB HDD olduğunu söylemiştik. Bunun yanında 256 GB kapasitede M.2 SSD'de yer alıyor. Crystal Disk Mark ile test ettiğimizde okuma hızında 552 MB saniye, yazma hızında ise 267 MB saniye hızlara ulaştık. Acer'ın dahili yazılımlarına bakalım ve şu güçlü hoparlörlerini test edelim. Acer Core Center adını verdiği yazılımda tüm özellikler bir araya getirilmiş. Sistem bilgisi kısmında donanım bilgilerini görüp kontrol alanından disklerinizin durumunu, pil sağlığını ve ağ durumunu kontrol edip denetlemesini yapabilirsiniz. Güncelleme kısmından sistem ve donanım güncellemelerini, kurtarma alanından sistem yedekleme, fabrika varsayılanlarına geri döndürme gibi özelliklerin hepsini tek ekran üzerinden kontrol edebilirsiniz. Realtek HD Audio çip bulunan laptopta Acer Dolby Audio adında yazılım ile farklı ses modları sunmuş ve sanal surround gibi özellikleri kapatıp açabiliyorsunuz. Sizler için denedik elbette. Evet, müzik keyfi de bu kadardı. Şimdi hepinizin merak ettiği oyun testlerine geçiyoruz. Fakat öncesinde 3D Mark'ta TimeSpy testi değerlerine bakalım. Grafik skorda 3805, CPU skorda 3796 puan alarak toplamda 2803 puan skor elde ettik ki bu güzel bir değer. Unique Heaven testinde ise ultra ayarlarda 2342 puan skor alarak 93 FPS ortalama değer sundu. Ama tabii ki canlı oyunlarda ısı değerlerini ve kullanımı detaylıca göreceğiz. İlk oyunumuz Metro 2033. Çok güncel olmasa da grafik olarak çok iyi. Ultra ayarlarda 70 ile 80 FPS değerini rahatlıkla görebiliyoruz. Bu oyunda GPU'muz tam yüke ulaşırken işlemcimiz %40 yükü geçmiyor. Isılara da değinecek olursak CPU ve GPU 90 dereceleri görüyor. Şimdi Sniper Elite 4'e bakalım. Bu oyun ekran kartını ciddi anlamda kasıyor. GPU bellek kullanımı 5 GB'ları bulabiliyor. Ultra ayarlarda 7 GB üstü bellek gerektiren oyun 85 ve hatta yer yer 100 FPS sunarken CPU ve GPU'da yine 88 ve 90 dereceleri gördürüyor bize. Gitgide daha üst seviye oyunlara çıkıyoruz. Hepinizin sevdiği online oyun PUBG. Ultra ayarlarda yer yer 65 ve üstü FPS değerlerini sunuyor. GB ve üstü bellek kullanımı olduğunda ekranda görüyorsunuz. İşlemci %50 yüklerde iken ekran kartı tam yükte ve ısı değerleri yer yer 85'e düşüp yine 90'ları vuruyor. Sırada yılların eskitemediği GTA serisinin son oyunu var. Akıcı bir şekilde ve yine ultra grafikte 60 FPS'i tam anlamıyla veriyor. Ben çok oynamayı beceremesem de oyun benden daha becerikli. GTA 5 10 GB RAM gerektiriyor. Yani ultra grafiklerde artık 8 GB RAM'lerin yetersiz olduğu zaten ortada. Ekran kartını tam %100 de kullanırken işlemci en fazla %65 ile %80 arasında seyret. Yani 7700 HQ işlemcisi hiçbir darboğaz yaşatmadan ultra ayarlarda en güncel oyunları dahi açabiliyor. Isı değerleri yine olduğu gibi aynı seviyelerde. Şimdi benim psikopat oyunlar sınıfına koyduğum Far Cry'in son serisi olan yani Far Cry 5'te değerlere bakalım. Far Cry 5 bana göre en düşük sistemlerde bile hiç takılmadan ultra ayarlarda oynatabilen bir oyun. Cidden bu oyunun motoru sorunsuz ve akıcı bir şekilde işliyor. Oyun 8 GB üstü RAM harcarken 45 ile 55 FPS'i rahatlıkla sundu. GPU'yu %80 ile %100 arası kullanırken işlemciyi de %60 ile %80 arasında çalıştırıp çok güzel bir denge kuruyor. Çoklu çekirdekli işlemcilerle tam anlamıyla uyumlu olarak yapılan Far Cry 5 bu sayede işlemci ısılarını da gözle görülür farklı düşürüyor. Call of Duty'nin World at War 2 oyununa da bakalım hızlıca. Bu oyunda da 60 FPS'te sabit olarak baştan sona oynayabildik. 12 GB bellek harcayan oyunda işlemcimiz %60-65'lerde seyrederken ekran kartımızda en yüksek %70 yükleri gördü. Isılarsa yine 85 ile 90-91 dereceler arasında seyretti. Ve son olarak Assassin's Creed Origins. Bu oyun şu an piyasada bulunan en yüksek grafiğe sahip olanlardan ve çoğu sistemi aşırı derecede kasıyor. Ultra ayarın bile çıtasını değiştirmişler. Ultra High ayarlarını aldık biz de ve test ettik. Oyunun yüklenmesi 3 dakika sürdü açıkçası ve ilk baş gözümüze işlemci yükü takıldı. %85 ile %95 oranında işlemciyi resmen sömürdü. Hani oyunların FPS değerini arttırmak için sadece ekran kartı upgrade etmek yeterli diyenler olurdu ya, işte bu oyunda o mantık çok işlemiyor. Hem işlemci hem de ekran kartını tam anlamıyla kullanıyor. Yükü işlemciye verip grafiği GPU'dan oluşturuyor. Sonuç olarak Helios 300 Origins oyununu 30 ile 39 FPS arasında oynattı bize. Ki bu çok güzel bir değer. Yani Acer dizüstü bilgisayarların hakkını vermiş diyebilirim. Sonuçlar ortada ne de olsa. Isı değerlerine gelince de diğer gaming laptopları ile kıyaslandığında normal diyebilirim. Çünkü 100 derece hatta 105 derece üzeri ısıları gören laptop testlerinde ülkemizde gördük. Bu sebeple 80-90 derece ısılar iyi denecek düzeyde. Önemli olan oluşan ısıyı laptopun dışa atması ki o görevi de gayet iyi başarıyor.
Evet, Acer'ın Predator serilerinden olan Helios 300 model dizüstü bilgisayarının incelemesini tamamladık sizlere. Şahsen fiyatını sonuna kadar hak eden hem iş hem de oyun amaçlı kullanabileceğiniz güzel bir dizüstü bilgisayar yapmışlar. Ve gerçekten ben çok beğendim. Ve videoma da burada son veriyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle hoşça kalın.